أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizde Kur'an'daki savaş hukukunu, savaşla ilgili hükümleri anlamaya çalışacağız. Allah-u Teala biliyorsunuz her şeye bir düzen koymuştur. Cenab-ı Hakk'ın cezalandırma düzeni, sistemi suç ceza dengesine dayanır. Yani suçla ceza arasında tam bir denge kurmuştur Allah-u Teala. Mesela şöyle diyor, bununla ilgili ayetlerden bir tanesinde Nahl suresinin 126. ayetinde diyor ki وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِسْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. Yani birisine, yani bir işlediği suçun cezasını vermek isterseniz size yapılanın dengiyle verin. Yani size karşı işlenen suç neyse onun dengiyle ceza verin. Dolayısıyla suçla ceza arasında tam bir denge vardır İslam'da, İslam ceza hukukunda. Yani Kur'an-ı Kerim'in anlattığı ceza hukukunda. وَلَيْنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Eğer sabrederseniz o tabii ki sabreden işçiler için daha hayırlıdır diyor. Şimdi Allah-u Teala savaşla ilgili olarak bize şöyle emir veriyor. وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Bakın bu da suç ceza dengesiyle tam tamına örtüşen bir hüküm, hukuk. Ondan sonra da şunu söylüyor. وَلَا تَعْتَدُوا. Aşırıya gitmeyin. Sınırı aşmayın. Ne demek? Yani sizinle savaşmayanla savaşmayın. Ve savaştığınız zaman da onu da zaten hukukunu biraz sonra ayetlerde dinleyeceğiz. Orada da şey yapıyor, savaştığınız zaman da ne yapacağımızı net bir şekilde ortaya koyuyor. Diyor ki sizinle savaşanlarla savaşın ama sınırı aşmayın diyor. Allah sınırı aşanları sevmez. Bir aşırılık yapmayın diyor savaşta. Peki ne yapacağız ya Rabbi? وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. Onları bulduğunuz yerde öldürün. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. Onlar sizi nereden çıkardılarsa siz de onları oradan çıkarın. وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَاتِلِ. Fitne, ki buradaki elif lamlı fitne, yani savaş, savaşın doğurmuş olduğu sıkıntı, savaşın doğurmuş olduğu zorluklar, durum adam öldürmekten daha ağırdır diyor. Hani şimdi şunu sorabilirsiniz. Ya Rabbi, işte Nahl suresinin 126. ayetinde dedin ki işte birisine ceza verecekseniz size yapılanın dengiyle ceza verin. Tamam, burada dengi var. Ama affederseniz diyor. Hayır. Savaşta affederseniz diye bir şey olmaz. Çünkü onlar sizi öldürmeye gelmişler. Onun için vel fitnetu, yani savaş, savaşın doğurduğu sıkıntı adam öldürme suçundan daha ağır bir suçtur. Yani ne demek oluyor? Adam o öldürme suçunda siz bir kişiyi bağışlayabilirsiniz. Yani bir kişi bir yakınını öldüren kişiyi bağışlayabilir. Allah-u Teala onu da Bakara suresinin 175. ayetinde hükme bağlamıştır. Şöyle diyor, 175 değil, 178. ayeti. Mesela burada adam öldürmelerde size kısas yazılmıştır. İşte hürü öldüren hüre karşı bir esiri öldüren o esire karşı, bir kadını öldüren o kadına karşı şey yapar, kısas edilir. Ama şunda فَمَنْ اُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاَدَاءٌ لَهُ بِاِحْسَانٍ. Bakın, o katil, adam öldüren kişi, kişiyi kardeşlerinden herhangi birisi kardeşleri tarafından affedilirse, bak kardeş de öldürülen tarafın kişilerine kardeş diyor. Yani affetmeye de teşvik ediyor. Mesela birisinin bir yakınını öldürmüşler. Yakını öldürülen kişi dava açar. Bugünkü ceza hukukunda olduğu gibi suç devlete karşı işlenmiş değil, suç şahsa karşı işlenmiş sayılır. O şahıs dava açar, ölümüne karar verilir. Ama son karar yakını ölen kişilerindir. Onlardan herhangi birisi ben bunu bağışladım, şey yerine, öldürülmesi yerine diyet ödensin dese, iş hemen diyete çevrilir. Ama işte Allahü Teala burada diyor ki, savaşta bunu yapamazsınız. Savaşın doğurduğu sıkıntı, savaşın verdiği zorluklar, o güç durum bir adam öldürme gibi değildir. Dolayısıyla onlardan yakaladığınız yerde öldürün diyor. Ondan sonra da diyor ki, sizi çıkardıkları yerden çıkarın. Burada da tam bir denge var, dikkat ediyor musunuz? Yani bu şeyden, mesela Müslümanları Mekke'den çıkardı Mekkeliler. Siz de onları oradan çıkarın diyor. Peki, ama diyor, وَلَا تُقَاتِلُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ ف۪يهِ. Mescid-i Haram'ın yanında onlarla savaşmayın. Ama onlar sizinle savaşıncaya kadar savaşmayın. Onlarla savaşırlarsa فَاِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ. Orada Mescid-i Haram'da bile, yani Kabe ve çevresinde bile sizi öldürmeye kalktılar mı onları öldürürsünüz. Hiç şey yok yani. Çünkü buyur beyefendi nereye vurmak istersiniz denmez burada. Çünkü savaş çok önemli bir husustur. كَذَلْكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. İşte o kafirlerin cezası bu şekildedir. فَاِنْ اِنْتَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Bakın, bizimle savaşıyorlar. Savaşmaktan vazgeçtiler. Tamam. Vazgeçtilerse, siz hemen, yok siz bize savaşmaya geldiniz diyen arkalarına düşmeyin. Allah gafur ve rahimdir. Mesela buna örnek olarak, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, bu o zamanın Roma İmparatorluğu Medine'ye baskın yapmak için geliyordu. Resulullah işte Tebük'e doğru bir orduyla gitti. Onlar geri çekildiler. Resulullah arkalarını takip etmedi. İstersen o kısmı sen bir özetle. Yani o şey Tebük seferini. Evet. Abdullah.
Evet, şimdi Tebük seferine başlamadan önce bunun tabii evveliyatı var. İşte Mute var. Mute'de tabii bir peygamberimizin Resulullah'ın katılmadığı bir sefer Mute. Orada bir mağlubiyetle, yani genel anlamıyla sonuçlanan bir şey oluyor. Tabii Müslümanlar fazla zayiat vermeden geri çekiliyorlar. Bunun üzerine özellikle Resulullah'ın artık Bedir, Uhud, Hendek savaşları yapılmış tamamen. Ve işte orada bir istihbarat geliyor. Şeyle alakalı. Bir Roma, bir Bizans kuvveti bu tarafa doğru geliyor. Yani Müslümanların bulunduğu o işte Mute'nin de gerçekleşmesi. Mute de tabii bugün için şeyde değil, Suudi Arabistan'da olan bir bölge değil, Ürdün topraklarında olan, bugünün Ürdün'ünde aslında bir de Mute anıtı falan var. Yani Mute dediğimiz zaman sanki hani Suudi Arabistan'a yakınmış gibi düşünüyoruz. Bütün savaşların bugünkü Suudi Arabistan, o Arap Yarımadası içinde var olduğunu öyle düşünüyoruz ama yukarıda yani Ürdün tarafında artık o Mezopotamya bölgesine yakın bir yerde gerçekleşiyor. Aynı şekilde Tebuk seferinde de hani Tevbe suresinde anlatılır bu seferde zorluk hani ordusu mu deniliyordu ona? Evet. Zorluk saati, saatil usra diye onunla bahsediliyor. Şey geliyor işte istihbarat bir Roma ordusu gelecek. Bütün Müslümanlar toplanıyor ve en böyle onlar için en değerli yılın en değerli vakti Medine Müslümanlar için en değerli vakti sayılan hurma hasatı zamanında bir ordu çıkarılması emrediliyor Resulullah tarafından. Tabi birçoğu aslında ayaklarını sürüyerek yani hani hurma hasatını düşündüklerinden dolayı gitmek istemiyorlar. Yani itirazlar falan oluyor. Ama ordu çıkarılıyor ve yola gidiyor. Netice itibariyle bayağı zor geçen bir sefer oluyor. Fakat karşı orduyla karşılaşılamadan gidiliyor.
Onlar geri çekiliyor.
Geri çekiliyorlar.
Arkasından takip etmiyorlar.
Yani o şey Bizans ordusu geri çekiliyor. İşte güçlü bir Müslüman ordusunun geldiği haberini işitince Müslümanlar savaşmadan geri geliyorlar. Tabii bunun savaşmadan geri geliyorlar ama tabii biz sadece o Bizans'la karşılaşma tarafından bakıyoruz işe. O yol üzerindeki diğer Bizans'a destek veren o zamanki Bizans'la ittifak halinde olan Arap kabileleri, Hristiyan işte Gassaniler olsun, başka kabileler olsun Müslüman çok kuvvetli bir orduyla gittiği için sayısal anlamda şey olarak tabii orada bir olumlu şeylerle de karşılaşılıyor orada. Yani
oraya kadar olan bölgeler Müslümanların hakimiyetine
evet,
geçiyor.
Orada aslında bir gövde gösterisi olmuş oluyor. Ve Müslümanların hani hep bir fısıltı gazetesiyle Müslümanların kuvvetini duyan o bölgenin şeyleri. Yani o aslında yani görüntüde savaş olmayıp bir gövde gösterisiyle daha sonra çok da sıkıntı olmadan alınabilen yerler haline geliyor o geçilen yerler. Tabii ki başka hadiseler de var o şeyde. Yani
burada asıl mesele şu, hakikaten şimdi az önce konuştun. İşte ben o hurma mevsiminde Medine'de bulundum.
Çok da sıcak bir mevsim.
O kadar sıcak oluyor ki gece bile mesela dışarıya çıkıyorsunuz o sıcağa dayanamıyorsunuz. Yani gece serin olur.
Hurma mevsimi artı bir de Ramazan geldi. Ramazan da aynı döneme denk geliyor. Evet. Şeyde, Tebük
bir
seferinde.
De şu, bir şeyde Tebük'ten yani Medine'den Tebük'e kadar 750 kilometre. Orası tamamen çöl. Yani çok uzak bir yer. Mesela orada da eskiden otobüsle gidilirdi hacca. Biz giderken otobüsün içerisinde çok sıcak oldu. O klimalı otobüsler yoktu o zaman. Şoföre dedim ki ya şu otobüsün kapısını bir aç da hava gelsin biraz şey yapalım. O kapıyı açınca otobüs gidiyor. İçeri ateşle doldu. Hemen kapat kapat dedik. Yani dışarıda çıkamıyorsunuz. Öyle bir acayip sıcak. Üstten güneş, alttan o vuran sıcaklık dönüyor. Yani böyle bir zaman karşıdaki de koskoca bir Roma. O günün en büyük devleti. İşte Sasanilerle Romalılar arasında savaş olmuş. Romalılar galip gelmişler. Sasanileri ikinci sıraya atmışlar. Ve dünyanın en güçlü devletine karşı gidiliyor. En zor zamanda, en zor şartlar altında. Yalnız buradaki bu ayette ilgisi şu. O zaman onlar geri çekiliyor diye biz arkasını takip edelim. Yok. Geri çekildi mi tamam bırakacaksınız. Geri çekiliyorsa, gerçekten geri çekildikten bir savaş taktiği değilse, gerçekten geri çekildiğini anlıyorsan bırakacaksın
çünkü
diyor.
Çünkü savaş henüz gerçekleşmemiş.
Evet.
Savaş yani esnasında kaçıyorsa o başka. Onun ayeti farklı.
Karşılarına çıkmamışlar zaten. Tabii. Müslümanların geldiğini görünce evet. Çekilmişler.
Eğer savaş esnasında kaçsalardı onun ayeti yani, farklıydı.
Yani bir hele, taktik olurdu.
Vela tehinü fiptigayli kavm var
tabii. Ya. Şimdi burada şunu söylüyor Allah-u Teala. Yani bu Bakara suresinin yani savaş hukukunu anlatırken 193. ayetinde diyor ki ve katiluhum hatta la tekune fitne. Onlarla savaşın ki savaş sıkıntısı ortadan kalksın. Niye savaşıyor? O savaşıyor. O savaştığı zaman sen savaşacaksın. Savaş sıkıntısı ortadan kalksın. Peki ne olsun? وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّٰهِ Din Allah'ın dini olsun. Peki Allah'ın dini ne? Allah'ın dini ne? Allah kendi dinini nasıl tanımlıyor? Burada sık sık okuduğumuz ayeti biliyorsunuz. Allah-u Teala şeyin Rum suresinin 30. ayetinde ne diyordu? Nasıl tanımlıyordu dini? Fıtratullahi illeti
fıtrun nasi aleyhe.
Zalike dinul kayyim. Din Allah'ın fıtratı. Fıtrat ne? Allah'ın tüm varlıklarda geçerli kanun ve kuralları. İnsanda da geçerli, toplum hayatında da geçerli kanun ve kuralları. Yaratılan her şey, yani biz de fıtrat kuralına göre yaratılmışızdır. Tabiattaki her varlık da o kurala göre yaratılmıştır. Oralarda geçerli, yani siz bu din öyle bir din ki, siz bu dine uyduğunuz zaman tabiatta birebir uyumlu olursunuz. O zaman ne demiş oluyor Allah? Allah'ın dini hakim olsun derken, Allah herkes Müslüman olsun demiyor. Müslüman olup olmama başka bir olay. Yani Allah'ın tabii kuralı hakim olsun. Doğal düzen hakim olsun. Savaş denen olay ortadan kalksın. Ve insanlar hürriyet içerisinde yaşasınlar. Niye Allahü Teala niye hürriyet içerisinde diyoruz? Allahü Teala Bakara 256. ayette ne diyor? La ikrahe fiddin diyor. Dinde diyor baskının hiçbir çeşidi yoktur diyor. Baskı olmaz. Niye? Çünkü zaten iman kalb ile tasdiktir. E peki kalb ile tasdikse kalb ile tasdiki yani bir kimsenin kalbinde iman olup olmadığını Allah'tan başkası bilebilir mi? Bilemezse sen baskıyla adam ben Müslüman oldum dersin, der adam münafık yapmış olursun. Dolayısıyla yani din hiçbir baskıyı kabul etmez. Zaten Allah-u Teala şeyde de birçok ayette var da şimdi Yunus suresinin 99. ayet aklıma geldi. Diyor ki وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Eğer tercihi Allah yapsaydı, Allah tercihi insanlara bırakmıştır. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Allah tercih yapsaydı, yeryüzündekilerin tamamı kesinlikle inanırdı. Şöyle söyleyelim, mesela tabiattaki varlıklardan hangisi Allah'ın koyduğu kurallara aykırı davranabilir insan dışında? Böyle bir varlık yok. Bir tabiatı bozacak tek varlık insandır. Onun dışındakiler bozmazlar. Allah'ın koyduğu kurallara uyarlar. Eğer Allah böyle insanları imtihan için bir sistem oluşturmasaydı, herkes kesinlikle inanırdı. Aynen bir koyun, bir keçi, bir sığır ya da işte dağ, taş, bunlar nasıl tabiat kanunlarına aykırı davranmıyorsa, tabiat kanunlarının insan hayatına uygulanması olan Allah'ın dinine aykırı da hiçbir insan davranamazdı. Herkes o kurala uyardı diyor. Ondan sonra şöyle söylüyor Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hepimize de şey yapıyor. Peki Allah böyle bir serbestlik koymuşsa efe ente tukrihun nas hatta yekunu mu'minin mümin olsunlar diye mümin olana kadar insanlara sen baskı mı yapacaksın diyor. Baskı asla yok. O zaman ne demiş oluyor Allah-u Teala burada savaşta savaşın asıl gayesi neymiş? Allah'ın dininin hakim olması. İnsanların Müslüman olması değil.
Zorla yani silah zoruyla, savaş şeyiyle Müslüman insanlar olmaz ki. Yani öyle.
İşte mesela sen de çok iyi biliyorsun işte bu konulara çok hevesim var. İşte yok efendim Resulullah teklif ediyormuş. Müslüman olun yoksa sizi şöyle yaparım.
Öyle bir şey mümkün.
Ama bu şeyler de var. Tarih kitaplarında var.
Var.
Fıkıh kitaplarında var. Müslüman olmazsanız sizi şöyle yaparım. Ya böyle savaş ortamında böyle bir şey olur mu? Bakın ayet ne diyor işte gayet açık. Savaş ortamında böyle bir şey olmaz.
Tabii daha sonraki Müslüman liderlerin kendi yaptıklarını meşrulaştırmak için
tabii.
Resulullah'tan şey aramaları bu.
Zaten burada şu ayetlerde okuduğumuz savaş hukukunu hiçbir yerde bulamazsınız yani. Hiçbir mezhepte bulamazsınız. Şimdi devam ediyorum. O zaman ama şunu kafamıza iyice yerleştirelim. Demek ki Allah-u Teala savaşa, Müslümanların savaşmasına müsaade ediyor ki savaş ortamı ortadan kalksın. Herkes hürriyet içerisinde çok rahat bir şekilde hareket etsin. Müslüman olmak isteyen olsun, istemeyen olmasın. Nasıl olsa hesabı Allah'a verecek. Ama o huzur ortamı şey doğmuş olsun. Mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kaç tane savaş oldu? Bir Bedir savaşı oldu. Geldiler Bedir'e. Bedir'de bir çatışma oldu. Bir esirler alındı. Peki o esirler içerisinde hiç köleleştirilen oldu mu?
Yok.
Yok. O esirler hepsi serbest bırakıldı. Bir kısmı fidye diyerek serbest bırakıldı. Bir kısmı
fidye damadıydı ödemek. Diye hatırlıyorum hatta.
Resulullah'ın damadı olmasına damadı rağmen
bile
neydi, kızını göndermesi karşılığında serbest bırakıldı. Dolayısıyla şimdi Allah-u Teala o konuda da yani bu Bedir Savaşı'ndan önce kuralı koydu. Bu kuralı gerçi hiç uygulayan yoktur ama olsun okuyalım. Bugün uygulayalım hiç olmazsa biz uymayanları yargılama işini bırakalım da. Diyor ki Allah-u Teala yani Bedir Savaşı'ndan önce inen şu ayette فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَطَرْبَ الْرِقَابِ Kafirlerle savaşta karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. حَتَّى اِذَا اَتْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّ الْوَثَاقِ Onları tamamen etkisiz hale getirdiğiniz zaman bağı sıkı tutun. Yani savaşamayacak hale geldikleri zaman esir alın diyor. فَاِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً Bundan sonra ya karşılıklı ya da karşılıksız olarak bunları serbest bırakırsınız. Köleleştirme diye bir şey yok. Resulullah'ın hayatında bir tek köle bulamazsınız. Köleleştirilmiş bir tek kişi yoktur. Çünkü Allah-u Teala böyle bir şeyi asla kabul etmiyor. Ondan sonra şu ayetleri tamamlayalım. Diyor ki وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ Onlarla savaşın ki bu fitne, yani savaş ortamı ortadan kalksın, olmasın. Ve din sırf Allah için olsun. Yani tabiatta geçerli kurallar insan hayatında geçerli olsun. Herkes hürriyet içerisinde doğal bir yapı oluşsun. فَاِنْ اِنْتَهَوْ فَلَا عُدْوَانِ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ Peki bunlar savaşa son verirlerse yanlış davrananlar dışındakilere bir düşmanlık yoktur. Şimdi yanlış davran şu ayetle bitireyim. Yanlış davrananlarla ilgili biraz Abdullah'ı dinleriz. Eşşehrul haram bişşehril haram. Haram ay haram aya karşılıktır. Ne demek? Tamam şu haram ayı da savaşı Allah-u Teala yasaklamış ama düşman da o yasağa uymalı ki ben de o yasağa uyayım. Mesela adam öldürmek yasaktır. Fakat adam o öldürmeye geldiği zaman buyur beyefendi nereden vurursun diyemez. Aynı haram ay da öyle. Vel hurumatü kısas. Haramlar karşılıklıdır. Yani sen o eğer karşı düşman haram ayına saygı göstermiyorsa haram ayıdır ben savaşmam diyemezsin. Geldi baskın yapar ve her tarafı tarumar eder.
Mesela bu şeyin ayetin bir de Bedir Savaşı'ndan önce bir Batn-ı Nahle olayı vardı. İşte onunla da bağlantılı olduğu söylenir. Batn-ı Nahle işte Abdullah bin Cahş seriyesi de deniliyor. Onun haram ayda işte karşı tarafa saldırdığı falan diye. Ama onlar işte bir şeye göre Kureyş işte baskın hazırlığı yapan Medine zaten Bedir Savaşı'ndan biraz önce oluyor. İşte baskın hazırlığı var. İşte baskın hazırlığı yapan bir Kureyş şeyini fark ediyor ve işte o bayağı da Medine'ye döndüğünde özellikle Yahudiler, münafıklar şeyi hedef tahtasına koyuyorlar Abdullah bin Cahş'ı. Resulullah da aslında bu ayet nazil olmadığından dolayı ikilemde kalıyor yani. Yani sonuçta hakikaten haram ayda bir saldırı gerçekleştirmiş. Yani bu ayetle onu da bağlantılandırıyorlar. Bunu da bir tarihsel olarak belirtmek istedim.
Şimdi zaten Allah burada şöyle diyor. فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Yani kim size saldırırsa ona onun yaptığı saldırının dengiyle saldırın. Yani bakın savaşta bile denge olma mecburiyeti var. Şey yok yani. O karşı taraf saldıracak. Ondan sonra saldıracaksınız. Yoksa siz gidip de birisiyle durup dururken savaş açmayacaksınız. Yani tekrar şey yapalım. İşte az önce Tebük Seferi'ni şey yaptık. Geliyor Romalılar. Onu bekleyeceksiniz. O araya kadar bir sürü Müslüman olmuş şeyler var. Mecburen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların karşısına çıkıyor. Başka çaresi yok. Başka çaresi yok yani. İşte burada da diyor ki size kim saldırırsa onun yaptığı saldırıya denk bir saldırı yapın. وَاتَّقُوا اللّٰهُ وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Yani Allah'ın koyduğu kurallara aykırı davranmayın. Şunu bilin ki Allah müttakilerle, kendilerini yanlıştan koruyanlarla beraberdir diyor. Şimdi bunları şey yaptı. Şimdi burada bak ne oluyor? Mesela tamam Bedir Savaşı, onlar geldiler. Müslümanlar Bedir'de savaşmak için gitmemişlerdi ama birdenbire karşılarında buldular. Mecbur, ama Allah-u Teala emriyle önceden o savaşa hazırlanmışlardı. Yani bir savaş hazırlığı yapmışlardı ama hangi savaş meselesi yok. Ondan sonra Bedir'de istedikleri hedefe ulaşamayınca şeyler, Mekkeliler Uhud'a geldiler. Uhud'da da başarılı olamadılar. O zaman bütün çevre Arapları değil mi? Yahudilerle de işbirliği yaparak Hendek Savaşı'nı, istersen Hendek Savaşı'nın nasıl hazırlandığını şey yap yani. Evet. Düşmanlar kimlerden oluşuyor?
Şimdi Bedir Savaşı zaten burada çok anlattık. Özellikle hani kaderle bağlantılı olarak da onun dergide makaleleri de var.
Hendek Savaşı'nı anlattık.
Uhud'u da anlattık. Uhud'u da özellikle görüntüde ilk başta galibiyetken sonra mağlubiyete, daha sonra da Resulullah'ın bir gün sonra bir şey sefer yapmasıyla karşı tarafı takip etmesiyle tekrar galibiyete dönüştüğünü genel anlamda böyle anlatmıştık. Hendek Savaşı ise gerçekten şeylerin müthiş planladıkları, yani hem Yahudilerin o özellikle Hendek Savaşı'ndan önce Medine'den sürülen Yahudi kabileleri var. Biliyorsunuz 3 tane büyük Yahudi kabilesi vardı. Birisi işte Beni Kaynuka, Bedir Savaşı'ndan sonra sürülmüşlerdi. Diğeri Beni Nadir, onlar Uhud Savaşı'ndan sonra sürülmüşlerdi şeyden, Medine'den. Öbürü de Beni Kureyza, o henüz içeride o zaman şeyden önce, Hendek'ten önce. Şimdi bu iki kabile özellikle geri gelme, tekrar Medine'yi geri alma hayalleri kuruyorlar. Ellerinde de büyük maddi şeyle imkanlar var. Ve de tabii ki Mekkeliler. Şimdi aslında bu üç kabile, işte onlar yanlarına içerideki Beni Kureyza'yı da yanlarına alacaklarını varsayıyorlar. Ve bunların oluşturmuş oldukları bir, özellikle Yahudiler ön ayak oluyorlar bu Hendek Savaşı için. Bunların oluşturmuş oldukları bir bakıma ne diyorlar? Koalisyon kuvvetleri deniliyor ya bugün savaşlarda. Bir koalisyon var işte, özellikle şeyle alakalı, Irak Savaşı ile alakalı koalisyon diyorlardı o yabancı kaynaklar. Aynen bir koalisyon oluşturuldu. Ve buna bütün Arap Yarımadası'ndaki irili ufaklı tamamen lejyoner diye bugünkü şeyde bahsedebileceğimiz paralı asker grupları ekleniyor. Her birine bir şey vaat ediliyor. İşte şu şuranın hurma rekoltesi senin olsun. Şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Ve fakat yine de emin olamıyorlar. Yine de emin olamıyorlar. Muhammed aralarındayken sıkıntı olur. İşte Muhammed iyi bir komutan. İyi organize. Ne yapalım? Resulullah'la anlaşmalı olan Dümetül Cendel bölgesinde karışıklık çıkartıyorlar. Şeye karşı, Müslümanlara karşı. Ve oradan hububat geliyor normalde. Gelen bölgelerden birisi Medine'ye. Oradan hububat gelimini, o şeyi kesiyorlar. Resulullah da yanındakilerle birlikte daha önce iki kere anlaşma imzalamış. İki kere gidilmiş. nasıl olur da bunlar bu hatayı yaparlar diye yola çıkıyor. Bir grupla tekrar Dümetül Cendel bölgesine gitme üzerine. Yani onların planı şu: Resulullah çıksın oradan, Dümetül Cendel tarafına gitsin. Biz o yokken Medine'ye dalalım. Büyük gruplar halinde. Komutan yok başlarında. Muhammed'i de oralarda bir yerde kendi gruplarımızla, yine onun büyük bir grupla gitmiyor zaten, hallederiz. Yani tamamen hiç işi ufacık bir şansa bile bırakmayalım diye. Fakat yolda bir şekilde Allah nasip edecek ya, haberdar oluyor Resulullah ve yarı yoldan hiç gitmeden Dümetül Cendel tarafına hemen hızlı bir şekilde geri geliyor ve o büyük grupların geldiğini haberdar oluyor ve o hendek kazdırma olayına girişiyor tamamen ve savaşa böyle hazırlanmış oluyor bir bakıma. İşte bütün herkesi organize ediyor. İşte Medine'nin, o zamanlar tabii biz hendek kazılımını kafamızda şu anki Medine'yi düşünerek, genelde ilk bilmeyenler C ya da O şeklinde bir hendek kazımı var olduğunu düşünüyorlar, ama o zamanki Medine'de kaleler var. Yani Utum denilen kale bölgeleri var. Medine'nin sağında solunda onu yapan, özellikle arka tarafında Kureyz adlı kalesi var. Çeşitli grupların çeşitli mahalleleri bir bakıma surlarla çevrilmiş ve zaten korunaklı bazı bölgeleri, yani saldırıya açık değil. Bazı bölgelerinde sadece saldırıya açıklık var. O bölgede işte ön tarafına bir hendek kazımı yapılıyor ve savaştan önce böyle bir şey oluyor. Yani gelen gruplar da Ahzab diyor zaten Kur'an-ı Kerim. Biz hendek savaşı diyoruz. Kur'an'da Ahzab suresi zaten hendek savaşının anlatıldığı suredir. Evet.
Müslümanlara saldırdığı bir savaş.
Yani çok fazla grup var. Gruplar savaşın adı Kur'an-ı Kerim'e göre. Böyle.
Bir de şu var, yani Resulullah'ın Medine'ye gittiği zaman yaptığı bir Medine Sözleşmesi var. O Medine Sözleşmesi gereği Beni Kureyze Yahudileri Müslümanların yanında yer alacaklar. Ama bunlar tabi baştan yanlarında yer alacakken düşmanı görünce, çünkü çok büyük bir düşman grubu geliyor, hemen geri çekiliyorlar Beni Kureyze Yahudileri. Orada münafık olan gruplar da var. Onlar da problem çıkarıyorlar.
Evlerimizde sıkıntı var diyorlar. Evet. İnne büyütene avra diye. Evet.
Onlar da yapıyorlar. Yani Müslümanları düşmanın önünde böyle korumasız bırakmak için bütün her türlü tedbirler almış. Yani tüm çevre, ne kadar düşman olabilecek kişiler varsa hepsi devreye sokulmuş. Büyük bir Yahudi, az önce Abdullah'ın söylediği gibi Yahudi sermayesi de devreye
müthiş
sokuluyor.
Müthiş bir sermaye var.
Büyük bir işte paralı askerler, şunlar bunlar. Belki bunlar böyle oldu da başarılı olamadılar, geri çekildiler. Ama arkasından Resulullah ne yaptı? Savaş suçu işlemiş olan, yani Müslümanların Medine'den çıkması için savaş sırasında düşman tarafında yer alan o Beni Kureyza'yı ne yaptı Resulullah? Yani onların yaptıkları Müslümanlara denk bir ceza verme şeyiydi. Yani Müslümanlar onların yaptıklarına denk bir ceza vererek Beni Kureyzalıları çıkardılar. Evet. Çünkü onların bütün gayreti Müslümanları Medine'den tamamen çıkarıp yok etmek. Ama Müslümanlar onları yok etmedi. Esir aldılar. Esirlerin tamamını serbest bıraktılar. Herhangi bir şey olmadı. Burada da bir sürü yalan, yanlış,
Beni Kureyze Savaşı yaşandı. Yani. Evet. Beni Kureyze Savaşı yaşandı şeyden sonra. Evet. Onların da kaleleri vardı. Muhasara altına alındı. Ve de onların bir bölümüyle savaşta biz ayeti kerimeden çarpışıldığını anlıyoruz. Evet. Taktülüne.
Tarikan taktülüne ve tesirüne.
Ve daha sonra da işte teslim olduklarını, diğerlerini anlıyoruz. Netice itibariyle onlar da sürüldüler.
Onlar da oradan serbest bırakıldılar ve herkes gitti. Niye? Çünkü onlar da hak ettikleri cezayı orada gördüler. Çünkü orada en kötü anda Müslümanları da Müslümanların yanından ayrılarak onları yok etme planı kurdular. Yaptıklarının tam denge, evet, bir cezayla, evet, cezalandırılır.
Çünkü Kur'an-ı Kerim'de işte ceza ile ilgili ana ayetlerden bir tanesi ve ceza ve seyyiyetin seyyiyetin mitlühe. Bir herhangi bir cezanın işte karşılığı aynı şekilde, yani denk bir karşılık ceza olarak verilir.
Bu Kur'an her şeyde geçerli evet. Yani. Mutlaka denk.
Kur'an'da zaten hemen hemen bütün cezalarla alakalı baktığımız zaman bu kuralı görürüz.
Tabii yani. Tabii ahirette ilgili olan da öyle. Evet. İnşallah o konuda da bir ders yapmak nasip olur. Şimdi Resulullah ne yaptı? Bakın Hendek Savaşı'nda Mekkeliler çok büyük maddi sıkıntılara girdiler. Çünkü o sene hac yapılamadı. Hacdan dolayı çok büyük gelir elde ediyorlardı.
Evet, hac
mevsiminde evet, gelmişlerdi.
Bir ticari bir panayır gibi oluyordu hac. Tabii, çünkü bir yandan.
Gibi değil, tam bir panayırdı. Bir sürü panayırlar kuruluyor. Mal getiriliyor, satılıyor ama çevrede herkes savaşa odaklandığı için kimse Mekke'ye gelmedi. Mekke'de çok büyük bir sıkıntı oldu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı orada? Mekke'ye ciddi bir yardım gönderdi.
Evet,
değil mi?
Evet.
Bak nasıl yaptı?
Aynı zamanda bir tane Müslüman, bir Mekke'nin müttefiki olan Yemame kabilesinden, işte Sümame isimli bir kişi esir olarak yakalanıyor. Ve bu sonradan esir olduğu dönemde Müslüman olmaya karar veriyor. Aslında hatta Peygamberimiz onu salarken işte tutsak olarak alıyor. Neden tutsak olarak almış? Çünkü gıyapta bu vatandaş Peygamberimizin aleyhine ağır şeyler konuşmuş. Bir de öldürmekle onu şey yaptığı için Medine'de mescitte tutuklu bulunuyor bir vakit. Ondan sonra Resulullah diyor ki kendisi cezasını bakıyor ki onun fiziksel anlamda yaptığı bir şey yok. Salıvermeye karar veriyor. O arada tabii Müslümanları ve Resulullah'a tam olarak şahit oluyor. Bu vatandaş Müslüman oluyor. Tabii Müslüman olduğunu açıklıyor sonradan, daha sonradan açıklıyor ama bu Müslüman olunca Mekke'ye özellikle en fazla, işte bunlar aslında savaştan önce şey yapacaklardı, Medine'nin hububat yollarını kesmeye niyetlenmişlerdi. Aynen ilahi ceza gerçekleşiyor sanki. Bu Sümame diyor ki bir tane hububat bile, tanesi bile ey Mekkeliler, Mekke'ye gidip onların yüzlerine karşı söylüyor. Size gönderttirmeyeceğim. Siz nasıl tanıttınız bana şeyi Resulullah'ı? Ve ben burada, orada açıklıyor zaten. Ben Müslüman olduğumu size açıklıyorum diye. İşte üzerine yürünüyor falan filan. Hakikaten de göndermiyor. Mekke'de yiyecek sıkıntısı baş gösteriyor ki Resulullah yine aracı oluyor bu Sümame'ye şey gönderiyor. Diyor ki
oraya buğday gönder.
Buğday gönder, yapma diyor. Yani aslında Mekke'nin fethinden önce gönülleri fethetmiş oluyor bu hareketlerle. İşte
gönülleri fethediyor. Bakın işte Allah'ın dininin hakimiyetine bakın. Ve orada sadece o değil. Oraya baskını organize eden Ebu Süfyan ne yapıyor? Ebu Süfyan'ın elinde satamadığı bir sürü deri var. Çünkü Mekke'ye gelen hacılar orada kurban kesiyor, deri bırakıyorlar. Onu da yüksek bir şeyle, meblağla alıyor. Ne yapıyor? Gönülleri fethediyor. İşte Allah'ın dininin hakim olması meselesi böyle.
Çünkü evet. Peygamberlerin toprak derdi olabilir mi hiç yani? Niye
değil,
toprak yani?
Mümkün değil.
Yani onların derdi tebliğdir.
Ama sonra bu şeyden sonra tabii bunlar yaptı. Bütün gönülleri fethettikten sonra bir de şu var. Tabii Bedir Savaşı'nda yapılan hatalar var. Burada onu dersimizde çok anlattık. Okumak isteyen, bunu görmek isteyenler Bedir Savaşı ve Kader diye sitemizdeki yazıyı indirip okurlarsa orayı ayrıntılı bir şekilde görürler. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar Mekke'yi alacaklardı. Yaptıkları hatalardan dolayı alamadılar. Niye? Çünkü onlar sizi buradan çıkarırlarsa Allah-u Teala'nın işte kanunu İsra suresinde Cenab-ı Hak onu bildiriyor. Mekke'de inmiş olan sure. Orada diyor ki Allah-u Teala 76. ayette ve inkâdü liyestefizzûneke minel ard. Yani neredeyse seni buradan böyle burada yaşamaz hale getirmeye çalışıyorlar. Buradan sürüp çıkarmak için seni neredeyse iyice sıkıştırma durumundalar. Niye? لِيْخُلِجُوكَ مِنْهَا. Buradan seni çıkarmak için böyle yapıyorlar. Seni iyice sıkıştırdılar. Ve iden seni buradan çıkarırlarsa, Müslümanları oradan göçe zorladılar ya, buradan çıkarırlarsa لَا يَلْبِتُونَ خِلَافَكِ اِلَّا قَلِيلًا. Senin arkandan onlar burada az kalacaklardır. Niye? Sizi çıkardıkları yerden onları çıkarın emir var ya. Peki bu nedir? Sünnete men kad ersenne gableke min rusulina. Senden önceki gönderdiğimiz elçilere uygulanan sünnet, yani Allah'ın kuralı, kanunu budur. Ve la tecidü li sünnetine tahvila. Sen bizim koyduğumuz kanun ve kurallarda herhangi bir değişme bulamazsın. Adem zamanında neyse sen zamanda da olur.
Ama şey geliyor. Titus'un Roma, hani şeyi, Kudüs'e baskını, Roma kralı Titus'un milattan sonra 70. Niye yani onun Hazreti İsa'yı onlara yapmaya, işte hani Hazreti İsa'yı uygun görmediler. Bir bakıma çıkarttılar aslında, Kudüs'ten uzaklaştırdılar. Allah da İsra suresinde de geçiyor zaten, hani kulluğumuzu göndeririz. Allah da Titus'u bir bakıma onların başına şey yapıp Yahudilerin orada kalmasını engelledi. Aynen bu ayet geliyor. Çünkü Allah'ın kuralı, yani 2 kere 2 4 nasıl bir şeyse, şey bir gerçeklikse, bir nebinin yaşadığı yerden çıkmaya zorlanıyorsa öbürlerinin de oradan çıkması zaten Allah'ın kuralı.
Oradan attılar. Allah-u Teala ne diyor? Onların siz çıkardıkları yerden siz onları çıkarın.
Hatta çok daha evvel olacaktı. Bedir Savaşı ile alakalı yaptığınız yerde. Bedir Savaşı'nda eğer Müslümanlar takip etseydi, yani Muhammed Suresi 4. ayetin gereğini yerine getirselerdi, Bedir Savaşı'nda belki Mekke fethedilecek ve farklı
belki
bir...
Belki değil, kesin. Kesin. Şeyde, Enfal Suresi'nde Allah onu kesin olarak söylüyor.
Kesin yani. Fethedilecek, Enfal Suresi'nde yazıyor. Ve farklı 67, bir, biz bugün farklı bir siyer okumasıyla karşılaşacaktık ama tabii ki bu mümkün olmadı, biz tabii mevcut üzerinde.
Allah-u Teala bu şekilde
en azından böyle bir şey olduğunu
bir örnek yapmış oldu burada.
Bu ayet üzerinden tabii. O şeyi anlatıyoruz.
Yani Bedir Savaşı'nda düşmanı etkisiz hale getirmeden esir aldılar. Bir de düşmanın takibi bıraktılar. İki suç işlediler. Onun ayrıntılarını
bir Bedir Savaşı'nda... Bir şeyi daha söyleyeyim. Mesela Uhud Savaşı'nda özellikle o ayetten hareketle düşmanı izlememe, Resulullah çok yaralı olduğu halde Uhud Savaşı'nda yara alıyor. Bir gün sonra yaralı olduğu halde savaşta savaşanlara diyor ki haydi kalkın gidiyoruz, takip edeceğiz. Niye? Bedir'deki hatayı biliyor. Tebük seferinde de Mute'de geri gelinmiş. Hani Enfal 15-16. ayet hemen hatırlatmak istiyorum. Tebük'ü konuştuk ya başta. Ya eyyühellezine amenü idâ legîtübüllezine kefuru zahfen felâ tüvellûhum ledbar. İşte kafirlerle, ayetleri görmezlikten gelenlerle savaşa geldiğin zaman arkanızı dönüp kaçmayın.
Tabii.
Şimdi Mute Savaşı dönüşünde de onu anlatacaktım, aklıma gelmedi. Mute Savaşı dönüşü bu ayet hatırlatılarak savaştan dönen Müslümanları Medine'de yuhalıyorlar. Resulullah da diyor ki onları yuhalamayın. Onlar yeniden bir saldırı için geri adım attılar. Yani 16. ayette de yeniden saldırıdan bahsediyor. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmanın arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü son. İşte bu ayetin gereğini yerine getirmek için bir bakıma, yani ne diyorsa Kur'an-ı Kerim'de, Resulullah isterse sıcağın ortasında olsun, ne olursa olsun. Tebük seferi bu Enfal suresi 16. ayetin bir tezahürüdür aynı zamanda. Onu başta söylemedim. Evet, uygulamasıdır yani.
Evet, şimdi bu şeyde Hendek Savaşı'ndan sonra, bir yıl kadar sonra hac mevsiminde Resulullah bir rüya görüyor. Mescid-i Haram'a işte saçları tıraş olmuş olarak girdiklerini. Mescid-i Haram'a saçları tıraş olmuş olarak girme işi sadece hacda yapılır. İhrama girilir. İşte Arafat'a çıkılır. Arafat'tan inişte şey yapılır. Bu şeydeki vakfe yapılır. Müzdelife'deki vakfe yapılır. Ondan sonra aşağıya gelinir ve tıraş olunmuş olarak, şeytan taşlandıktan sonra tıraş olunmuş olarak Mescid-i Haram'a girilir. Allah-u Teala bunu Fetih Suresi'nde bize bildiriyor, bir rüya gösteriyor. O rüya üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, tamam Cenab-ı Hak bizim hac yapmamızı istiyor diye hemen haber veriyor. Bir yıl sonra mümkün olduğu kadar fazla bir Müslümanla şeye gitmeye çalışıyor. Mekke'ye, ama tabii Medine'de de bırakması lazım. Çünkü Mekkeli müşriklerle Hayber'deki Yahudiler anlaşma yapmışlar. şeyde Müslümanlar oraya gittiği zaman yani taraflardan birine hücum olursa diğeri Mekke'ye gele şey Medine'ye gelecek yani o şey yapacak diye. Bunu da bildiği için yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye doğru giderken orası savaş için gidiyor diye şey yapılsa anlaşmaya göre Hayber Yahudilerinin Medine'ye baskın yapması lazım. Bunlar bunu bir fırsat bilirler diye Medine'de de yani bu Medine'yi savunacak kadar insan bırakıyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra orada şey olarak hacca geliyor, yanına kurbanlık hayvanlar alıyor. Hudeybiye'ye kadar geliyor. Ama bunun gelişinden haberdar olan Mekkeliler hac mevsimi olmasına rağmen yani haram ayı olmasına rağmen ki haram ayı Mekkeliler açısından da çok önemlidir. Ve Müslümanları Hudeybiye'de karşılaşıyor. Halid bin Velid komutasında değil mi? 200 kişilik. İşte onu sen bir anlat.
Halid bin Velid tabi izliyor onları şeyde ve orada önlerini kesiyor. Ve işte Hudeybiye'de geldiklerinde orada bir anlaşma imzalamak durumunda kalıyorlar. Neydi o Süheyl, işte aklıma gelmedi o şey lideri. Mekkelilerin neydi Süheyl? Tam şimdi aklıma gelmedi.
Kabileyi mi diyorsun?
Anlaşmayı imzalayan var ya.
Ha, tamam neyse o isim önemli değil. Önemli olan şeydi
Neyse.
anlaşmadır.
O şey sahabe aklıma gelmedi şimdi. Sahabe diyorum pardon. Mekkeli müşrik tövbe diyeyim. Orada anlaşma yapılmak zorunda kalıyor Resulullah'la. Oraya şeye kadar gel. Hac için gelmişler. Yanlarında da şey var. Özellikle Halid bin Velid o zamanlar henüz Müslüman değil. Karşı tarafın bir
Komutanı.
komutanı. Ve yolda Müslümanları hep etrafında belli bir şeyden sonra dolanıyor ordusuyla. Ve işte Resulullah özellikle uyarıyor Müslümanlara sakın ilişmeyin. Hiçbir şekilde onlarla bir etkileşime girmeyin diye uyarıyor. İşte Hudeybiye'de karşı taraftan şeyden Mekkelilerden bir şey geliyor. Heyet geliyor ve orada anlaşma imzalanıyor o şeyde.
Tabii yalnız şu var. Müslümanlar yaklaşık 1500 kişilik şeye gidiyor. Zaten Mekkeliler Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te aldıkları şeylerle psikolojileri tamamen bitmiş. Ve Müslümanların karşısında dayanma şansları yok. Müslümanlar isteseler de orada Mekke'ye rahatlıkla girebilirlerdi. Ama Allahü Teala onların girmelerine müsaade etmedi. Onu da biz şeyden Fetih Suresi'nden öğreniyoruz. Allahü Teala burada diyor ki Fetih Suresi'nin 25. ayetinde وَلَوْ لَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتِ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّ بِغَيْرِ عِلْمٍ Diyor ki Allahü Teala eğer Mekke'de senin tanımadığın Müslüman kadın ve erkekler olmasaydı orada Mekke'ye girerdin Mekke'ye girer onlara da zarar verirdin. Onlar da yani bir kısmı ölebilirdi ve sonra bunu öğrenir, çok üzülürdün sen buna. Olmasaydın o gün kesinlikle Mekke'de zafer sizindi diyor. Zaten burada 24 ve 25. ayetleri okuyan kişiler bunu çok net bir şekilde şey bak ne diyor? Huvellezî keffe eydiyehum ankum ve eydiyekum anhum bi batni Mekke. Mekke'nin de göbeğine kadar gelmişsiniz yani Hudeybiye'ye kadar gelmişsiniz. Ki Mekke'ye 17 kilometre uzaklıkta olan bir yer orası. Oraya kadar gelmişsiniz. Allah sizi zafere kavuşturdu. Ha, üstünlük size geçti orada. Orada onlar artık size karşı şey yapamayacak hale geldiler. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın emri var. Allah bunu böyle yaptı ama sizi Allah engelledi. Allah engellemeseydi o zaman Mekke'yi alırdınız diyor. Ve engellenmesinin sebebi de Mekke'de bulunan Müslümanların tanımadığı, iman etmiş olan kadınlar ve erkekler. Şimdi Resulullah oraya geliyor, orada bir Hudeybiye antlaşması yapıyor. 10 yıl boyunca şey yok, taraflar arasında antlaşma var, sulh var, çatışma yok, savaş yok. Resulullah bunu yapmakla Mekkelilerle Yahudilerin anlaşmasını bozmuş oluyor. Çünkü Mekkelilerle Yahudiler işte taraflardan birisine şey yap, hücum edilirse diğer taraf gelip şey yapacak. Orayı bozmuş oluyor. Şimdi ama o sene hac yapamıyorlar. Geri dönüyorlar. İşte geri dönünce bu şeyler yani Fetih Suresi iniyor. Orada işte gördüğü rüyanın gerçekleşeceğini de Cenab-ı Hak haber veriyor. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ رُؤْيَا بِالْحَقِّ diye yani Allah Resulünün rüyasının gerçek olduğunu tasdik etmiştir. Oraya kesinlikle gireceksiniz. Tabii i̇şte bu, saçlarınızı bu saçlarınız.
Ayeteceye kadar Resulullah'a şey var, bayağı bir muhalefet var. Neye geri döndük? Yapılan anlaşma maddeleri bizim aleyhimize gibi.
Tabii ben onlar ayrıntıya girmiyorum çünkü konu çok uzun. Kısa bir özet yapmaya çalışıyorum.
Başka derslerde daha önce hani konuştuk ya da bilir genelde dinleyenler diye ben de girmedim ama.
Yoksa bu her birisinde defalarca ders yapmak gerekiyor. Evet. Neyse şimdi daha sonra Mekkeli bazı gruplar, tabi Resulullah orada şeyle Mekke ile ilişkiyi kesince artık Hayber çantada kekliğe dönüşüyor. Gidip Hayber'i de alıyor oradan. Hayber'i aldığı zaman da o çatışma sırasında ölen ölüyor. Onun dışında aldığı esirlerin tamamını gene serbest bırakıyor. Ve Hayberlileri de tam bir hürriyet içerisine sokuyor. Yani gerçekten yani her şey muhteşem. Fazla ayrıntıya zaman darlığından dolayı girmek istemiyorum. Bunların her biriyle ilgili Allah'a şükür yaptığımız çok geniş çalışmalar var. Şimdi sonra bu Mekkeliler antlaşmayı bozuyor. Antlaşmayı bozunca artık Müslümanların Mekke'yi fethetme hakkı doğuyor. Ve o Mekke'yi fethedişi de niye bakmıyor? Onlar sizinle savaşırlarsa savaşın dedi Allah-u Teala ama bir de şunu dedi. Onların sizi çıkardıkları yerden siz onları çıkarın dedi. Hem de ayrıca işte şeyden de okuduk. İsra suresi 76. ayetinde de var o. وَاَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوكُمْ diye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu emir gereği Müslümanları Yahudiler, Mekkeliler şeyden çıkardı. Mekke'den çıkardılar. Medine'ye göç etmek zorunda bıraktılar. Onda da kalmadı. Onları orada da yok etmek için az önce söylediğimiz her savaşlar türlü şeyi yaptılar. Bu antlaşmayı da ne yaptılar? Bozdular. Bu antlaşmanın bozulması üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girdi. Mekke'ye girişi gerçekten muhteşemdir. İstersen orayı fazla uzatmadan bir anlat.
Evet, şimdi zaten aslında bir sıkıntı olmaması, bir çatışma olmaması için Mekke'nin fethinde Resulullah en ahbabı dediğimiz en yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir'e bile şeyi anlatmıyor. Yani Mekke'den, işte Medine'den çıkılıyor, nereye gidildiğini. Ne iş için gidildiğini
kimse bilmiyor.
Ve giderken de yani çok ketum. Ne için gidildiğini, nereye gidildiğini. Hatta normal mutat bilinen yollardan da gitmiyor. Ki hani anlamasınlar diye. Ta ki artık karşı tarafın yani Mekkelilerin tamamen artık doğru düzgün hazırlık yapamayacağı bir yere gelindiğinde artık tamamen yönünün o taraf olduğunu belli ediyor. Zaten birçoğumuzun da aşina olduğu şeye gelindiğinde özellikle Mekke'ye gelindiğinde Mekkelilere o yüksek bir sayı olduğunu göstermek için o bildiğimiz özellikle Çağrı filminden de falan bildiğimiz her Müslümanın bir kamp ateşi yakması gerektiğini hani sayı yüksek gözüksün. Tabii burada Ebu Süfyan o durumda Mekke lideri olarak telaşa düşüyor. Onun evine geliyorlar. Bir grup var ki savaşmak istiyor Mekkelilerden. Bir grupta git Muhammed'le görüş diyor. Gönderiyorlar akşamdan. Ebu Süfyan geliyor Resulullah'la görüşmeye. Resulullah Ebu Süfyan'ı alıkoyuyor orada. Yani onu tutuklattırıyor da diyebiliriz biz buna netice itibariyle. Onun alıkonulmasının sebebi netice itibariyle Ebu Süfyan Mekkelilerin lideri. Geri dönerse başkomutan olarak yani bir şey yapabilir. Yine orduyu orada savaşmak isteyenler başında durabilir. Ve şeye haber gönderttiriyor. Medine'ye, Mekke'ye haber gönderiyor. Özellikle bu ayrıntıyı bilmeden o Mekke'de tellalların bir duyuru yapmasının bir manası yok. Diyor ki Mekke'ye girilecek. Tellallar böyle bağırıyor. Kim Kabe'ye sığınırsa ona dokunma olmayacak. Bu bir. Kim kendi evine girerse ve kapıları kapatırsa ona dokunulmayacak. Üçüncü çok madde çok önemli. Kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa ona dokunulmayacak. Ya zaten kim kendi evine girip kapatana zaten dokunulmayacak. Neden Ebu Süfyan şeyi orada var? Yani bütün Mekkelilere Ebu Süfyan barışı kabul etti imajını vermek için. Ebu Süfyan'a bakıyorlar, yok ortalıkta bu adam. Demek ki karşı tarafa geçti. Halbuki Ebu Süfyan tutuklandı orada. Yani şeyin düzgün yapılabilmesi, Mekke'nin fethinde herhangi bir kimsenin kanı akmaması, kimsenin burnunun kanaması için geçici olarak fetihten önce bir alıkonulma var. Bunların hepsi Resulullah'ın bir savaş nasıl şeysiz kimseyi rahatsız etti. Tabii yine Mekke'nin fethinde bazı mahallelerde ufak çatışmalar yaşanıyor ama genel anlamda bir şey, ne diyelim, çatışma, büyük çatışmalar olmaksızın rahat bir şekilde insanların barış içerisinde orada kalanlarında, içeri girenlerinde problem yaşamadan yapmış oldukları çok güzel bir fetih gerçekleşiyor.
Şu emrinden kaynaklanıyor. Ve la tukatiluhum indel mescidil haram hatta yukatilukum fi.
Evet.
O mescidi haram, yani o Kabe ve çevresinde onlarla savaşmayın. Onlar sizinle savaşıncaya kadar. İşte Allah Resulullah öyle bir ortam oluşturuyor ki onlar savaşmasın ki Müslümanlar da onu öldürme durumu
zaten
olmasın.
Zaten tek saldırı da bildiğim kadarıyla Halid bin Velid'in komutasındaki grubu oluyor. Hani biraz da Halid bin Velid son dönemde İslam'a girdiği için çekemezlik oluyor. Sen nasıl olur da gelirsin buraya gibilerinden.
Tabii o Müslüman olduktan sonra oluyor,
evet,
bu olay. Neyse, şimdi Resulullah Mekke'ye girdikten sonra da hiç kimsenin çöpüne dokunmuyor. Mesela efendim işte yağma, İstanbul fethedildi, 3 gün yağma. Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok. Asla. O sonradan o sokuşturulmuş şeyler, böyle bir şey asla yok. Ne yapıyor? Mekkelileri Resulullah'ın oradan çıkarması gerekiyor. Yani kendini çıkaranları çıkarması gerekiyor. Ama çünkü antlaşmayı da bozmuşlar, savaşta yapmışlar, Müslümanları Mekke'den de çıkarmışlar, bütün suçları işlemişler. Onların Mekke'den çıkarılmaları gerekiyor. Çünkü Allahü Teala ve ahricuhum min haythu ahracukum diyor. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın diyor. Ama burada da şöyle bir problem var. Mekke o zaman bir şehir devleti gibi. Yani kabileler kendi aralarında bir devlet oluşturmuş oluyor. Bugünkü şehir yapılanması yok. O kabilelerin hepsi antlaşmayı bozmamış. Bir kısım bozmuş, bir kısım bozmamış. E peki bozmayanları da çıkaracak mıyım diye Resulullah'ın zihninde bir soru olduğu için Resulullah dokunmamış. Bu konuyla ilgili hükmün gelmesini bekliyor. Hiç kimseye dokunmuyor. Bakın şöyle düşünün, bugünkü şeyde Mekke'de öldürmeye kalktıkları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bütün Müslümanlar oradan göç etmek zorunda kalmış. Bütün o her türlü her şeyler yapmışlar. Ama Mekke fethedildiği zaman, yani Allah'ın dini hakim olsun, tabii şeyler hakim olsuna bakın, kimsenin çöpüne dokunulmuyor. Hiçbir şey alınmıyor. O efendim işte falan falan adamlar Kabe'nin şeyine yapışsa bile öldürün. Böyle bir şey de kesinlikle yok. Sonradan o da sokuşturulmuş bir rivayet. O da öyle bir şey de yok. Neyse, ondan sonra şeyden, bu olaydan, işte Mekke'nin fethi Ramazan'da, buradan yaklaşık işte 13-14 ay sonra yine hac mevsiminde Müslümanlar Mekke'yi fethettikten sonra Tevbe suresi iniyor. Allahü Teala burada Tevbe suresi iniyor. Tüm Mekkelilerin bir arada olduğu bir dönemde Müslümanlar Mekke'ye hareket ettikten sonra iniyor bu sure. Arkadan Ali radıyallahu anh gönderiyor, Muhammed aleyhisselam. Ve bu surede şöyle bir şey var. Tabii vakit iyice daraldı. Ben mealden okuyayım. Allah ve Resulü'nden kendileriyle anlaşmaya da, ya da özet olarak vereyim, şöyle şey yapayım. Diyor ki Allah ve Resulü'nden kendisiyle antlaşma yapmış olduğunuz kişilere ilişkiyi kesme ultimatumudur. Ondan sonra siz diyor burada 4 ay daha dolaşabilirsiniz. Yani 4 ay daha orada kalma hakkı veriyor. 4 ay daha, ama bilin ki Allah'ı asla aciz bırakamazsınız, Resulü'nü aciz bırakamazsınız. Fakat şunu söylüyor, antlaşmayı bozmayan kesim o antlaşmanın süresinin sonuna kadar burada kalma hakkına sahiptir. Onlara asla dokunma yok. Şimdi bakın, Resulullah en küçük bir kişinin bile kılına dokunmamak, bir yanlış yapmamak için kendini buradan çıkaranlara o kadar süre sabrediyor. Allah-u Teala ne diyecek diye. O hükümler geliyor. Antlaşmayı bozmayanlara bir şey yok diyor. O sürenin sonuna kadar. İşte bu da müthiş bir savaş şeyi, kuralı. İşte şu bozdu, sen de bozmuş sayılırsın, yok. İşte doğal bir hukuk o Allah-u Teala ortaya koyuyor. 4 ay bittikten sonra diyor, 4 ay çıktıktan sonra antlaşmayı bozan müşrikler hala Mekke'yi terk etmemişlerse onları öldürün diyor. Niye? Onlar burada sizi öldürmeye kalktı. Bedir'e geldiler, sizi yok etmeye çalıştılar. Uhud'a geldiler, yok etmeye çalıştılar. Hendek'te yaptıklarını bırakmadılar. Artık bunlar ölümü hak ettiler. Yani şimdi 4 ay daha
geçti. Hala demek ki
4 ay daha
düşmanları devam ettiriyorlar hala.
Orada artık kalamazlar. Mekke'yi terk etsin. Nereye giderse gitsin. İster Taif'e gitsin, ister Cidde'ye gitsin, ister nereye, ama Mekke'de duramaz. Şimdi ama burada onlara da Müslüman olma hakkı tanınıyor. Eğer Müslüman olurlarsa orada artık kalacaklar. Herhangi bir kişinin Mekke'yi terk ettiğine dair bir kayıt var mı bir yerlerde?
Yani bu İkrime ile alakalı bir şeyler var ama sonradan uzaklaşıyor. Daha sonra af mektubu gönderiyor. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e. Onunla alakalı hatırlıyorum kitaplarda. Onun da af mektubu kabul görüyor. İkrim'e geri geliyor zaten. Sonra.
Şimdi sonuca gelelim. Bakın, orada süre doldu. O müşrikler, yani antlaşmayı bozanları o süre sonunda artık bulduğunuz yerde öldürün diyor. Artık bunların affedilecek tarafı yok. Ama onlara da İşte ülkelerini terk etmemek için Müslüman olma hakkı tanınmış. Müslüman olursan bitti. Ondan sonra ne oldu? Bakın, orada Mekke'de doğal düzen hakim oldu mu? Peki Mekke'nin fethinden sonra, mesela sen bu konuda hiç Mekke'de, Medine'de, Resulullah'ın hayatında, işte şeye kadar, Kudüs, bu Roma'nın şeyine kadar, sınırına kadar, Müslümanların hakim olduğu bölgelerde, Hayber'de, şurada, burada herhangi bir savaş var mı kayıtlarda? Hiçbir şey yok. Doğal düzen hakim oluyor. Tabii Ömer radıyallahu
münafıklık güçlü yine de. Ki onu biliyoruz. Resulullah'ın vefatından sonra o münafıklar
yok, hayatındayken de bir sürü münafık var.
Var. İyice ortaya çıkıyorlar. Hani o ayrı, o var. Ama işte aynen bir ayeti kerime okuyor ki وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ. İşte hakikaten o bölgede tamamen din Allah'ın dini oluyor.
Hatta yani şeyde
sistem Allah'ın sistemi oluyor.
Aynı sistemi Ömer radıyallahu anh da devam ettiriyor. Dikkat edin, Ömer radıyallahu anh zamanında da Kuzey Afrika ve ta Çin'e kadar o bölgeler İslam'ın hakimiyetine girmiştir. Ama ondan sonra kurallara uyulmadığı için, mesela şimdi o Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz savaş hukukunu hiçbir mezhepte bulamazsınız. Daha sonra bozulmuş. Bozulduğu için Müslümanlar önce birbirlerini öldürmeye başlamışlardır. Ama yine de bu İslam'ın hakim olduğu bölgeler, yani Ömer radıyallahu anh zamanına kadar İslam'ın hakim olduğu bölgeler bugün de gene İslam'dır. O zaman bunu şunu gösterir. Bu doğal Allah-u Teala'nın tabiatta geçerli yasalarının dünyaya hakim olması için gereken neyse Allah-u Teala onu savaş hukuku olarak koymuştur. Öyle insanları öldürmek, esir almak, malına konmak diye bir şey asla yok. Sadece bizim de savaşanlarla savaşırız. Onlara karşı da bütün kurallara uymak zorundayız. Bugün savaş hukukunun böyle olduğunu hem Müslümanlar öğrenmeli, hem bunu Müslümanların böyle bir hukuka uyduklarını tüm dünyaya anlatmalıyız. Allah-u Teala doğruları çok iyi kavramayı, çok iyi yaşamayı ve tüm insanlara doğruları doğru bir şekilde anlatmayı cümlemize nasip eylesin. Söylemek istediğim şey var mı?
Yok.
Tamam. Peki.